Ayrım 18.
Çakır Saray'la her şeye rağmen bir türlü boyun eğmeyen bu adamdan hoşlanıyordu. Hatta hoşlanmadan edemiyordu. Bastı kahkahayı. Ha öyle, ha böyle. İreis Bey dedimse kıyamet kopmadı ya. İreis Bey. Len Ali. Ali yerden bitti sanki. Buyur ağam. İreis Bey'e ayak yolunu göster. Su ısıt, eline dök. Len Ali, narası kalk borusu gibi bir şey olmuştu. Yayla birdenbire canlanıverdi. Her sabahın işleri şaşılacak bir düzen içinde yapılıyordu. Ateşler tütmeye başladı. Atlar suya götürülüp getirildi. Yem torbaları bağlandı. Köpeklerin mahmahları verildi. İçeride Reis Bey'in gecelediği odada o akşam yemeğindekiler ekmek doğradıkları süt çanaklarını kaşıklıyorlardı. Sofrada bal, tereyağı ve peynir de vardı. Çakır Saraylı tahta kaşığını ağız ağıza dolduran balı tereyağı ile birlikte gövdeye indirdikten sonra elinin tersiyle bıyıklarını sıvazladı ve soluya soluya konuşmayı açtı. Ey bakalım Reis Bey, bizde bir laf vardır. Eğri oturup doğru konuşalım derler. Sahi bir laf daha var. Tatlı yiyip acı konuşalım mı ne? Öyle bir şey işte. Neyse, en iyisi eğri oturup doğru konuşmak. Eğri oturmak rahattır Reis Bey. Doğru konuşanın da ağzını öpeyim. Değil mi arkadaşlar? Tabakasını çıkardı. Sar bakalım Reis Bey. Alaycı küçümseyen bir hali vardı. Reis Bey sertçe reddetti. İstemem, kahveden önce içmem. Yapın Ülen kahvesini. Unutmadın değil mi? Sade olacak, iyice kaynayacak. Biz gelelim lafımıza. Bizim aklımız bazı laflara ermez. Emme sandığın kadar da akılsız değiliz Reis Bey. Yoksam yaşatmazlar bizi. Diyeceğim şu. Dün Akşehir'e, Ilgın'a, İshaklı'ya haberci saldım. Biraz sustu. Sabah geldiler. Senin dediğinin asla astarı yok Reis Bey. Akşehir'de kuvva muvva hak getire. Neden buna? De buyur. Herkes Reis Bey'in ağzına bakıyordu. Ali bile cezveyi ateşten çekmiş, ona dönmüştü. Reis Bey'e gelince o yüzü kıpkırmızı olmuştu. Beyni donmuş gibiydi. Çakır Saraylı büsbütün böbürlendi. De buyur dedik Reis Bey, bunca adam seni bekler, biz de karar vereceğiz. Söyleyeceğim, sabırsızlanma, sen lafın aslını anlamadın. O neymiş? Şunun için, asıl mesele Akşehir'de kuvva var yok meselesi değil, sen hep kendini düşünüyorsun. Bu laf Çakır Saraylı'dan başka birkaç kişinin daha tuhafına gitti. Kendilerini düşünmeyip de ne yapacaktılar? Şaşma, herkes kendini düşünür. Fakat bir yere geldin mi sırf kendini düşünmek, kendine en büyük zararı yapmak demektir. Bir daha söylüyorum. İşte bunu iyi dinleyin. Sonra da ne yaparsanız yapınız. Akşehir'i bassanız bassanız iki kere daha basarsınız. Yunan ordusu yürüyor. Onu durduracak yiğitler cephedeki din ve kan kardeşlerinin anasına, bacısına, oduna, ocağına, kahpecesine saldırdıkça da yürüyecek. Ondan sonra da ne Akşehir kalacak, ne Çakır Saraylı, ne de Hurşit veya Hasan Hüseyin. Hepiniz de işte bir daha diyorum, it gibi gavur kurşunuyla gebereceksiniz. Ayağı fırlamıştı, gözleri ateş saçıyordu. Koca İstanbullu Hoca Efendi Hazretleri de seni adam yerine koyup mektup yazdı. Al işte oku, oku da utan. Sonra koca kasabanın aksakallı uleması, eşrafı da seni adam sanıp beni ricacı yolladılar. Yazıklar olsun sana be. Adamlar elimizde avucumuzda olanı verelim. Sırf çoluğun çocuğun karının kızın canına ırzına dokunmasın diye rica ederler. Sen de kalkar, kuva yokmuş diye çobansız sürü bulmuş kurt gibi keyiflenirsin. Yazıklar olsun sana be. Çakır Saraylı dehşetli kızmış fakat bir o kadar da afallamıştı. Adamlarına baktı, onların çoğu başlarını yere eğmiş susuyor, geri kalanlar ise kendisinin ağzına bakıyordu. Elini bir çaresizlik ifadesiyle açtı. Emme Reis Bey, sen bunları demedin ki. Daha ne diyecektim be, siz söyleyin, demedin mi vatan, din, iman, ırz, namus gidiyor diye? Artık tam bir meydan okuyuştu bu. Ha, demedin mi, karşıda düşman dururken eli kolu tutmaz kadınlar, yaşlılara vurmak namussuzluktur diye. Söylesenize be, demedin mi? Hoca Efendi Hazretlerinin mektubunu verdimse, bu seni adam saydığım, yiğit saydığımdandır. Sen öyle çıksaydın, mektubu Hoca Efendi Hazretlerinin selamları, muhabbetleri ile diye verecektim. O zaman boşa gitmez, yerini bulurdu o mübarek zatın selam ve muhabbeti. Ali kahve fincanı elinde, ocağın yanında şaşkın şaşkın duruyordu. Reis Bey, ver oğlum diye fincanı aldı. Sesi o kadar sıcak, o kadar yakındı ki Ali ile birlikte 3-5 kişi daha sahiden oğluna söylüyor sandılar. Üst üste 2 yudum içti, bir de sigara yaktı. Söyle hayvanı çeksinler ama içinden geliyorsa zerre kadar duraklama, vur beni veya vurdur. Çünkü Akşehir'i basmaktan vazgeçmiyorsan benim için dünyanın en namert, en kahpe adamı sensin. Sensin demeye kalmadı, Çakır Saraylı kükredi. Sus ülen! Ne? Bu ne de tabanca gibi patlamıştı. Hurşit ayağa fırladı. İkisinin arasına girmişti. Ayıp ağa ayıptır. Koca Reis Bey, üstelik misafirimiz, hepimizin misafiri bugüne bugün. Çakır Saraylı tir tir titriyordu. Kızgınlığına anlayamadığı bir üzüntü de katılmıştı. Sesi yalvarır gibiydi. Hurşidim amma, ecinliler üşüştü kafama. Nasıl söver bana len? Ve bağırıverdi. Nasıl söver len? Hurşit şaşılacak kadar serin kanlıydı. Sövmedi ki ağa. Ağam demiyordu. Daha ne desin len Hurşit? Daha ne desin? Namert mi demedi, kahpe mi demedi? Daha ne desin derim sana len? Basarsan dedi emme. Basmayacak mıyız? Ali'ye buyur da Reis Bey'in atını çekiversin. Çeksin, çeksin varsın. Ne kazık gibi durun. Koşsene, çeksene atı. Hala durur, şuna bak. Bar bar bağırıyordu. Halbuki Ali fırlamıştı. Hurşit hala Reis Bey'in önünde duruyordu. Bacakları iki karış kadar aralık, gövdesi dimdikti. Dirsekleri büküktü, elleri beline doğrulmuştu. Perdesi hiç değişmeyen sesiyle, ''Aa'' dedi, ''sen fazla sinirlendin. Dolaşsan iyi gelir. Recep, hadi ağayı gezdir azıcık.'' Recep dediği kalkmaya davranırken ilave etti. ''Reis Bey gitsin, konuşur bir karara varırız.'' Çakır Saraylı soluya soluya dışarı çıktı. Hurşit hemen onun arkasından ortaya konuştu. ''Ağanın hırsı geçsin, bekleyelim az. Reis Bey'in dedikleri boş değil.'' İyice düşünmek gerek. Zaten bu iş sonuna dek böyle gitmez. Su testisi su yolunda kırılır diyeli çok olmuş. Marifet testi gibi kırılmamak. Bunu yapabildin mi kazanın. Şimdi ne desek boş Reis Bey. Sen hele var git. Pek de meraklanma. Eninde sonunda biz de insanız. Bizim de bir gönlümüz, bir yüreğimiz var. Yabana atma. Gün ola, harman ola. Gene görüşürüz inşallah. Ötekiler susuyordu. Ve kimin ne düşündüğü hiç belli değildi. Az sonra Ali geldi. At hazır. Hurşit, iyi dedi. Buyur Reis Bey. Odadakilerin hepsi ayağa kalktılar. Reis Bey onlara tek tek baktı. Allah'a ısmarladık. Beni bilen bilir. Kimseye hor bakmam, kötü söylemem. Düşenin elinden tutarım. Övünmeyi de sevmem. Bunları söylüyorsam övüneyim diye değil. Bir daha ya karşılaşır ya karşılaşmayız. Beni iyi bilseniz ne çıkar, kötü bilseniz ne çıkar. Hesabım Allah'adır benim. Maksadım şu, ağaya söylediklerim sizleri hor gördüğüm için değildir. Tam zıttına, sizin gibi yiğitlerin çok faydalı, çok iyi işler yapacakken bu hale düşmesindendir. Şunu da unutmayın, bu kötü yoldan dönmezseniz sizi Yunan'dan önce tepelemek için elimden geleni yapacağım. Silah mı? Silahla. Kanun işledi de kanun mu? Kanunla. Gözümü kırpmadan vereceğim idam kararı, sizin için verdiğim olacak. Beni bilenler şunu da iyi bilirler. Ben kafama koyduğumu yaparım. Bu namert yoldan dönmek niyetinde değilseniz, azıcık da aklınız varsa beni buradan sağ göndermeyin. Diyeceğim bu kadar. Herkes ayaktaydı. Kimse bir tek hareket yapmadı. Bir şey diyen de çıkmadı. Reis Bey onlara bir çocuk kırgınlığıyla bakıyordu. Onunla göz göze gelen başını eğiyordu. Nihayet Hurşit, birimiz engelli sırtına kadar Reis Bey'le gidecek. Kim ister? Üç kişi birden aynı anda, ben gidem dedi. Reis Bey onlara gülümsedi ve ağzı kenetli, suratı asık bir şekilde köşede duran birine, hadi sen gel dedi, adın ne senin? Adam cevap vermedi, yanındaki acele etti. Hasan Reis Bey, hadi bakalım Hasan, korkma, yol arkadaşlığım tatlıdır benim. Adam başını öne doğru salladı, Hurşit, keyifsizsen gitme Hasan dedi. Yo, neye keyifsiz olacakmışım? Allah'a ısmarladık koca herifler. Güle güle, güle güle Reis Bey. Seslerin çoğu canlandı. Biri laf olsun diye, yine buyur dedi. Reis Bey güldü. Yağma yok, bu sefer siz buyurun. Yo be Reis Bey, kastım o değil, yine görüşelim yani. İnşallah, iyi görüşelim, dostlar gibi görüşelim. Çıktılar, kapıda üç at bekliyordu. Çakır Saraylı elleri kemerinde sallana sallana geldi. İki kişi uğurlayacak. Yolda bir aksilik olmasın. Sağ ol, biz de Hasan'la gidecektik. O da gelsin, iyi düşünmüşsünüz. Ey Çakır Saraylı, söyle bakalım, nasıl oluyor? Atına ustaca atladı. İyi oluyor. Sen söyle paraları hazırlasınlar. Hemen bu gece 5 adam yollayacağım. Senden alırlar. Adamların kılına dokunmak yok. Kötü olur. Tamam Çakır Saraylı, dediğin gibi olacak. Hem de kılı kılına. Hak senin. Çünkü sen kuvvetlisin bugünlük. Ama gün ola, harman ola. Hadi eyvallah. Atını mahmuzladı, tepeye sardı. Hasan'la iki adamı 5-10 adım gerisindeydiler. Patikadan çıkıp yaylayı büküşün arkasında bırakınca reis bey, ''Yanaş bakalım Hasan, iki çift laf edelim, yol öyle daha çabuk biter.'' dedi. Hasan denileni yaptı. ''Sen asıl nerelisin Hasan?'' ''Güneş masmavi gökte yükselmiş, insanın kanını tatlı tatlı ısıtıyor, toprak tütüyordu, ağaçlar pırıl pırıldı ve Hasan'ın gönlü artık iyi şeyleri çekiyordu, herkesle konuşabilecek, paylaşabilecek şeyleri.'' Engilli'nin ilk değirmeni vadinin dibinde göründüğü vakit, ''Bize müsaade reis bey'' dedi, ''Hoca efendinin ellerinden öperim.'' Ve yutkunarak ilave etti, ''Senin de.'' ''Sağ ol Hasan, başın sıkışırsa gel bana, bu söz hepinizedir, ha bak ama başınız tez sıkışsın.'' Bir çocuk gibi gülüyordu, Hasan da güldü, ayrıldılar. Çakır Saraylı'nın 5 adamı o gece de gelmedi, ertesi gece de gelmedi. Reis bey döner dönmez durumu Ali Emmi ile Hacı Yusuf'a anlatmış, onlar da kasabaya yaymışlardı. Çakır Saraylı bir miktar söylememiş, sadece parayı demişti. Reis bey de olduğu kadar işte, kimseyi zorlamayın dedi. Akşam ezanından sonra toplanan banknotlar ve altınlar reis beyin evindeydi. Saydılar, hepsi de kağıda çevrilince 700 lirayı buluyordu. Çok olmuş. Ali Emmi, cana ırza zarar gelmesin de dedi. Üçüncü geceydi. Yatsı çoktan kılınmış, saat 3:30'u bulmuştu. Cama bir avuç kum çarpıldı. Reis bey okumakta olduğu Ravzatül Hakaiki kapadı, lambayı üfledi ve sofanın penceresinden seslendi. Kim o? Ve yine pencere değiştirdi. Karşı kaldırımdaki karaltı pencerenin altına geldi. Ben Ali Reis bey, Hurşit'in adamı. Az konuşalım. Bir an düşündü. Sonra içeri girdi, topluyu aldı, horozunu kaldırdı ve pencereden seslendi. Çık merdivene, kapının önüne, geliyorum. Kendisi bodrum katına indi. Küçük pencereden baktı, başka kimse yoktu. Ahırın kapısından dışarı çıktı. Şimdi sokak kapısındaki adamın arkasında idi. Söyle, dur öyle, olduğun yerde söyle. Adam anladı. Yok be reis bey, Hurşit Ağa'nın selamı var. Mezarlığın altında bekliyor, biz geldik. 180 kişiyiz. Hasan Ağa bile var. Hurşit Ağa niçez diyor. Reis bey ne yapacağını şaşırdı. Dur ülen yahut gel. Giyineyim çıkalım, gel burada bekle. Adam girdi. Onu kucaklamak istiyordu. Ahırdaki idare lambasını buldu. İspirton var mı? Var reis bey. Yak öyleyse şunu. Ben şimdi geliyorum. Pantolonunu gecelik entarisinin üstüne çekti. Yeleğini unuttu. Ceketini giydi, fotinlerini ayağına geçirdi, bağlamadan aşağı indi. Hadi bakalım aslanım. Küçük adımları makine gibi işliyor, Ali ona yetişmek için koşar adım yürüyordu. Çay mahallesinden geçip imarete, oradan da Nasrettin Hoca mezarlığına indiler. Bu yana reis bey. 40-50 adım sonra bir ses işitildi. Kimsin? Hurşit'in adamı. Geç. Tertibat alınmış, parola bile tespit edilmişti. Reis bey daha da sevindi. Harman yeri koruluğa benziyordu. Reis bey geldi, reis geldi. Fısıltılarının arasından geçtiler. İleride atlar hur hur edip duruyorlardı. Başka ses yoktu. Meydanın ortalarına doğru varınca 3-5 gölge birden doğruldu. Buyur reis bey. Hurşit'in sesini tanıdı ve iki adımda onun yanına vararak kucakladı. Hoş gelmişsiniz, safa gelmişsiniz. Allah bilir ya, geleceğinize yemin edebilirdim. Hasan nerede Hasan? Buradayım reis bey. Onu da kucakladı. Hurşit saydı. Hüseyin de burada, Ramazan da, Davut da burada. Bir Recep'le Mehmet kaldı. Ama Çakır Saraylı o adamları zor tutar gayrı. Hepsiyle ayrı ayrı kucaklaştı. Bu bitince Hurşit hemen meseleye girdi. Emret reis bey. Doğrusu bu ya, buraya kadarı zar zor da olsa sonunda olmuştu. Çünkü ne yapacaklarını, nasıl yapacaklarını iyi kötü akılları kesiyordu. Ama bundan sonrası için en ufak bir düşünceleri yoktu. Zaten olsa yaylada o kadarı da kalmaz, belki Çakır Saraylı bile kalmazdı. Reis Bey, şimdi dedi, doğru Ortaköy'e, benim çiftliğe gideceksiniz, orada erzak var. Hurşit kesti. Reis Bey, sen erzak için filan meraklanma, bize yalnız ne edeceğimizi de. Tamam işte, benim çiftliğe gideceksiniz, sonra da yan gelip yatacaksınız. Ama 3 gün mü, 5 gün mü, yoksa 5 ay mı, orasını Allah bilir. Ben hemen Fuat Paşa'ya haber gönderirim. Daha önce de gelir, sizi sık sık görürüm, tamam mı? Hurşit duraklıyordu. Tamam olmasına tamam, ancak bir şey benim kafamı kurcalar Reis Bey. Neymiş o? Çakır Saraylı kuduruyordur Hinci. Korkarım o öfkeyle olmayacak işe kalkışır. Gelir şehri basar. Reis Bey anlamadı. Ne yapalım? Zaten bekleyip duruyoruz. Çaresi var mı? Öylesi değil. Gözünü gam bürümüştür demek isterim. Çok kıtal yapar. Bilmen sen onu. Doğru ama ne yapabiliriz? Biz aramızda şöyle bir düşündük, dedik ki, kuvadan yardım gelene kadar şehrin bir kıyısına sinelim. Etrafa gözcüler koyalım. Güvendiğin evlere de 3'er 5'er. Neyse, adam yerleştirelim. Herif saldırırsa biz karşılayalım. Sen neden buna? Reis Bey sakalını kaşıyor fakat bir başka çıkar yol bulamıyordu sonunda. Çok iyi düşünmüşsünüz. En iyisi bu. Öyle zahir. Bir sıdırlığın arkasına çekiliriz. Ben de yarın yatsıdan sonra gelir sizi bulurum. Kaç kişi gelecekse şehre alırım. Daha ne var ne yok bakalım Arslan Hurşid'im. Rüzgar esince dallar eğilirdi. Akşehir'de sonbahar kısa sürer, teşrinler daha çok kışa bakar. Rüzgarlar sertleşmeye başlamıştı. Kavaklar beyz öğütleri ve erik ağaçları yapraklarını dökmüştü. Bir yağmur yağdı mı, 3 gün güneş açsa da serinliği kaybolmuyordu. Dolapların, yüklerin, sandıkların kıyısında, köşesinde yünlü adına ne varsa artık bir bir ortaya çıkarılıyordu. Ele erenler sobalarını kurmuştu bile. Köylü şehirden ayağını iyice kesmiş, pazarı olan perşembe günleri de sönükleşmişti. Buğday pazarında da, yoğurt veya odun pazarında da satıcıdan çok alıcı görünüyordu. Buna karşılık kahveler artık günün her saatinde kalabalıktı. Asıl önemlisi de halk artık kahveler, hatta camiler arası yeni bir yerleşme yapmıştı. Selam sabahın biçimi de değişmiş, görmezlikten gelmeler iyiden iyiye çoğalmıştı. Kasabada rüzgarlar ne kadar sert esiyorsa sinir havası da o kadar sert ve birbirine zıt iki tansiyonda idi. Kuvayi Milliye taraftarı artık biliniyordu ve bunlar da bundan gurur duyduklarını belli ediyorlardı. Konya'da olup bitenler bir yandan İstanbullu hocayı zor durumda bırakırken bir yandan da onlara bu gururlarını besleyecek cesareti vermişti. Konya valisi Cemal Bey İstanbullu hocaya çok yakınlık gösterirdi. Bunu da bütün Akşehir bilirdi. Valinin bir kuva kumandanı geliyor diye önce hapishanedeki katil ve canileri silahlandırıp ortalığa salıvermesi, sonra da bırakıp İstanbul'a kaçması çok kötü tesirler uyandırmıştı. Habere inanmayanlar bile vardı. Fakat hadiselerin tafsilatı gecikmedi. Cemal Bey haydutlardan bir muhafız kıtası kurunca halk ayaklanmış, o serseri güruhu da dağılıvermişti. Şimdi valiliğe halkın seçtiği Hoca Vehbi Efendi bakıyordu ve Konya artık İstanbul'u tanımıyordu. İstanbullu hoca olmasaydı Akşehir çoktan aynı yolu tutardı. Fakat hoca tek başına bir kuvvetti. Yalnız konuşmasındaki güzellik ve mantığındaki kuvvet değil, dürüstlüğü de her şeye rağmen gönül bağlamaya yetiyordu. Şu olay onun Vali Cemal yüzünden sarsılan tesirini yeniden sağlamıştı. Eylül sonlarına doğruydu. Bir gün kasabaya 20 kadar silahlı geldi. Başlarında 3 kişi vardı. Bunlardan birinin bir İngiliz yüzbaşısı olduğu sonradan öğrenilmişti. Adamlar belediye binasının önünde atlarından indiler. O 3 kişi doğruca reisin odasına çıktı. Biraz sonra İstanbullu hoca da oradaydı. Onu çağırmışlardı. Hocayla o 3 kişiden iri yapılı, parmak parmak kaşlı olanı konuştu. Bizzat Sadrazam Efendi Hazretlerinin emri üzerine ve sırf Hoca Efendi ile konuşmak için geldiklerini söyledi. Damadı Şehriyari Hoca'dan çok memnundu. çalışmalarına aynı hararetle devam etmesini temenni ediyordu. Zat-ı Sami'i Sadaret Penah Efendi Hazretleri, ayrıca karşılaşacağı müşkülleri daha kolayca bertaraf edebilmesi için Hoca Efendi'ye 1000 tane de altın göndermişlerdi. Adam buyurun diyordu. Hoca Efendi sakin bir gülümseyişle ve yere bakarak iltifatlara teşekkür etti. Bağlılıklarını Zat-ı Şahane'ye, Halife-i Ruhi Zemine kaydı ile bildirdi. Fakat paraya el sürmeyerek, bu dava parayla yürümez, iman işidir dedi. Adamın ısrarları da işe yaramadı. Hadise hemen hemen aynı saatte bütün kasabaya yayılmış, ah şu hoca diye diş gıcırdatıp duran Ali Emmi bile aşk olsun demekten kendini alamamıştı. Beride hoca bu para meselesinden fazlasıyla üzülmüş, hatta tereddüte düşmüştü. Bu tutumu aklı bir türlü almıyordu. Fakat sonunda bunu yalnız sadrazamı ilgilendiren bir şey olarak düşündü. Zaten damat Ferit'i kendisi de sevmezdi. Eninde sonunda o da bir siyasetçi ve üstelik pis bir siyasetçiydi. Davayı insanlardan ayırmak lazımdı. Hoca bu arada bir de kuvvetli bir rüzgar estirdi ve o yana mı bu yana mı diye kararsızlıkla sallanıp duran kafaları istediği yöne eğdi. Bu vaiz Kızılca Mescidinde ağır ceza reisine konuşacağım derken kastettiği vaizdi. Çarşamba günü Ali Emmi'nin evinde toplanan artık bilinen adları ile kuvvacılar hocanın bu konuşmasına karşı ne yapacaklarını görüştüler. Başta Ali Emmi ile Küçük Hacı olmak üzere bunların halk arasındaki itibarı iyice artmıştı. Zira kasabayı Çakır Saraylı'nın baskınından kurtaran onlar, çeteyi ikiye bölüp yarıdan çoğunu Kuvayi Milliye'ye çeken onlardı. Çakır Saraylı artık kötü bir hatıradan ibaretti. Kalan adamlarıyla birlikte Konya'nın güneylerine bir söylentiye göre de Bozkır taraflarına çekilip gitmiş, orada da Kuva tarafından tepelenmişti. Ne olursa olsun bir kabusun atlatıldığı muhakkaktı. Bu da işte Ali Emmilerin, Küçük Hacıların sayesinde olmuştu. Reis Bey'in adı ağızlarda dolaşıyor, onu ancak ileri gelenler biliyordu. Bunun böyle olmasını da kendisi istemişti. Nitekim o, çok önemli bir şey olmazsa berikilerle pek konuşup görüşmüyordu. Ne de olsa İstanbul'un bir memuru idi. Bundan faydalandığı sürece de durumunu bırakmak istemiyordu. O geceki toplantıda da yoktu. Olduğu gibi ve yine sarmakta olduğu sigarasına bütün dikkati vermiş görünerek Ali Emmi açtı. Bildiğiniz gibi İstanbullu hoca namazdan sonra konuşacak. Rivayete göre kuvvaya da bizlere de vuracakmış. Hatta demiş ki bir konuşayım da görsünler. Bir daha el alemin yüzüne bakamayacaklar demiş. Her şeyimizi ortaya dökecekmiş. Sahiden sizin ortaya dökülecek neyiniz var? Sigarasını sarmış kağıdı dişliyordu. İşini bırakıp tel çerçeveli gözlüklerinin üstünden bir bir hepsine baktı.